Merhaba arkadaşlar, Kodcast podcast dizimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Mehmet var. Mehmet merhaba.
Merhaba arkadaşlar.
Merhabalar Burhan, merhaba, nasılsın?
Merhaba, iyidir, siz nasılsınız?
Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Şimdi bu bölümde kodlamadan aslında biraz uzak görünen fakat yazılımcının kariyerinde çok önemli bir konu olan mentörlükten bahsedeceğiz. Mentörlük hakkında konuşacağız arkadaşlar. Mentör aslında belki bir tanım yapmak lazım başta. Onunla başlayalım. Şimdi mentor ve mentee belki de İngilizce ya da Latince kökenli iki kelime. Biz bunları şu anlamda kullanıyor olacağız. Mentor olmak bir rehber. Yani bir işi, bir eylemin nasıl yapılması gerektiğini öğrenebileceğiniz kişi olarak tanımlayalım. Çünkü böyle bir kelimeyle tam ifade edebileceğimiz kelimeler değil. Fakat şununla başlayalım. Bir yazılım mühendisinin mentor olması ne demekti, ne demek? Mentee olması ne demek? Bunlar bir mentöre sahip olmak ne anlama geliyor? Bunların kariyer açısından yazılım mühendisine ne avantajları ne de dezavantajları var? Aslında bu bölümde konuşacak çok konu var. Biz bu yayını açmadan önce az önce üzerinde bir kafa yorduk. Konuşacağımız çok şey var. Belki bazı noktaları hızlı hızlı geçeceğiz. Çok detaya girmeyeceğiz ama emin olun ileriki bölümlerde çok daha farklı açılardan bu mentörlük konseptini ele alıyor olacağız. Örneğin bir menajer olmak, bir menajer olmak için mentörlük, o ilişki nedir aralarındaki? Neyse, ilk olarak şöyle başlayalım. Şimdi mentor olmak nedir? Onunla başlayalım. Bir yazılım mühendisinin mentor olması nedir sence Burhan? Yani sen iş yerindesin, bir yazılım mühendisi oturmuş masada çalışıyorsun, kodunu yazıyorsun, pull request gönderiyorsun. İşte takıma katkılarım var. Senin mentor olman ne anlama geliyor?
Yani benim için mentor olmak menajerlikteki ilk adım gibi bir şey aslında. Çünkü hı-hı, individual contributor dedikleri, yani tek başına bir yazılım şeyinden bir sonraki aşamaya geçmiş oluyorsun. Hı-hı. Ve kendi işinin yanında başkalarına yardım edebiliyorsun. Hı-hı. Ve bu da tabii seni işte ileride bir yönetici olma adına geliştirebilecek bir adım yani.
Aynen, katılıyorum. Şimdi yazılım mühendisi tabii her zaman, şimdi İngilizce'de individual contributor, IC diye bir kavram var. IC. İşte Türkçe'ye nasıl çevrilebilir bilmiyorum ama oturup kod yazmaya artık devam etmekten ziyade kariyerin belli noktasında insan yönetmeye, proje yönetmeye, daha böyle yönetim pozisyonlarında yer almayı arzu ediyorsanız tabii insanlara rehber olmak, insanların fikirlerini değiştirmek, onlara yol göstermek çok büyük bir önem arz ediyor. Mehmet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Mentor olmak senin için ne anlama geliyor firmada, çalıştığın firmada, çalıştığın takımda?
Mentor olmak bence bir yazılımcının tecrübesi geliştikçe çok önemli bir kavram haline geliyor. İlk başta herkes bocalıyor olabilir, şey yapabiliyor ama genel olarak bildiklerini sadece pull request değil de bildiklerini anlatabilmen ve başkalarına beraber ifadeni, yani başkalarına bildiğini ifade etmen ve onların kariyerini yönlendirmen hem şirket açısından hem de senin açısından çok önemli bir kavram haline geliyor. Çünkü senin yazılım olarak yapabileceklerin çok sınırlı. Belirli bir aşamaya geldikten sonra bunları, bu kabiliyetlerini 3-4 kişiye aktarıp onların kariyerini pozitif bir şekilde eklersen, etkileyebilirsen bu çok daha değerli bir hale geliyor. Hem senin için hem şirket bazında.
Aynen, kesinlikle katılıyorum. Şimdi yazılımcı olarak dediğin gibi yaratabileceğin bir firma ürün üzerindeki etkin bir noktadan sonra kısıtlanıyor.
Aynen.
En iyi kod, tamam, yani senin gibi kod yazanlar oluyor olacak. Sivri, farklılaştığın noktaların olması lazım artık. O noktada tabii firmalar da buna çok değer veriyor. Sen evet, altında çalışan, beraber çalıştığın mühendislerin eğitimine katkıda bulunuyorsan, onlara yol gösteriyorsan, daha iyi pratikleri tecrübe edinmelerini, kullanmalarını sağlıyorsan tabii bir değerli insan haline geliyorsun. Bu da belki natürel bir şekilde ya menajer olma yoluna götürüyor olabilirsin. Baktı etrafındaki yöneticiler sendeki bu kabiliyeti görüyor, insanları etkilemekteki o pozitif tavırların, İşte bunu içten istemen, gerçekten istemen çok güzel bir şey yaratabilir kişi için. Şimdi mentor olmak, şimdi biraz daha bunu somutlaştıralım. Şimdi ben, yani bu bir title mı, bu bir lakap mı? Yani mentor olmak nedir? Bunun bir kuralı, kanunu var mı? Sen nasıl, ben senin mentorunum, kılıç koyup omzuna. Bu iş nasıl yürüyor? Onu biraz konuşalım.
Tabii mentorluk, bu sabah kalktım ben mentor olmak istiyorum şeklinde başlamıyor. Tamamen ilk başta bir sende bir birikimin olması lazım. Bir girişimin olması lazım. Yani bu finansal veya işte bir şirket kurmaktan değil de hani bu girişimcilik, self-starter tarzında bir içten bir beklentin olması lazım ki kendini ortaya koyduktan sonra insanlar sana zaten otomatik bir şekilde geliyor. Senin maksimum efekt yaratabileceğin insanlar seni zaten buluyor.
Evet.
Ve aynısını bunu mentee olarak, yani mentorluğu alan kişi olarak da senin yapman bekleniyor.
Evet. Peki sen mesela gidip birine ben senin mentorun olacağım diyebilir misin? Ya da bırak insanlar mı senden talep etsin? Oradaki ilişki nasıl?
Evet, çok güzel bir soru. Zaten şeye benzetiyorum ben bunu. Hani gidip de nasıl bir sevgili ararken veya işte bir significant other bu kişiyi ararken hani ben senin sevgilin olmak istiyorum şeklinde
demezsin. Natural, doğal
natural bir
şekilde,
gelişirse gelişir. Ve zaten adını koymaman gereken bir şey. Mesela birisine mentor statüsünü verdiğin zaman bir anda o insan üzerinde bir, yani eğer bu şeyi, konuyu ciddiye alan biri ise bir anda sorumluluk oluyor. Bu mentor, yani iyi mentorlar da zaten çok meşgul olan insanlardır. Bir nevi resmen kendi ayağını sıkmış gibi oluyorsun. Hani o insandan tam istediğini alacak kıvama gelmiyorsun. Çünkü artık bu olay bir iş döngüsüne dönüyor.
Anladım. O zaman ben az tecrübeli bir kişiyim. Yani benim çok daha tecrübem yok. İnsanlara faydalı olabilecek kıvamda değilim. Daha yeni yeni kod yazıyorum. Yeni yeni işte yazılım öğreniyorum. Yazılım geliştirme süreçlerini öğreniyorum. Baktım tecrübeli biri var takımda. Çok iyi gidiyor. Ondan istifade ediyorum ama fazlasını istiyorum. Yani bu adam biraz daha detaylı incelesin benim kodumu. İşte daha fazla geri bildirim versin. Şimdi o noktada nasıl yaklaşabilirim? Yani gidip ona sen benim mentorum olur musun demek çok da aslında iyi değil dedin. Ama herhalde bunu natural mi yapmak gerekiyor o kişi açısından? Yani hani işte buna da bakar mısın? İşte şuna da bakar mısın diye talep mi etmek lazım?
Çok güzel bir konuya değindin. Bunu genelde benim de başıma çok zamanda geldi ve hala gelen bir şey. Bilmediğim bir şeyi yaparken mutlaka başkasına göstermek istiyorsan benden çok daha tecrübeli biriyse. Benim genelde yaklaşımım şey oluyor. Hani mesela bir mesaj atarım şirketten biriyse, bir Slack'tan veya bir e-mail atarak. Hani şu anda müsait misin, sana göstermek istediğim bir kod var dedikten sonra eğer müsaitse o insanla yüz yüze. Özellikle yüz yüze olması çok daha iyi çünkü o zaman konu konuyu açıyor ve daha güzel sonuçlar elde ediyorsun. Eğer müsait değilse ve şu anda yaptığın şeyi anında göstermek istiyorsan da onlara e-mail ile ekleyerek hani ben şöyle bir şey üzerine uğraşıyorum. Senin tavsiyen benim için çok önemli olur bu konuda diye mesaj atabilirsiniz.
Anladım. Yani o tür etkileşimlerle onun vaktini ve tecrübesini talep edip sonra zaten o kişi de herhalde meyilliyse sana fazlasıyla veriyor olacak değil mi? Bak, bir de şu faktörler de var tabii. Şimdi onların az sonra detayını konuşuruz. Şimdi oturdun konuştun, nasıl bir formatta konuşacaksın? Ondan ne talep edeceksin? Şimdi hiçbir hazırlıksız gittin ve ondan dünyaları talep ettin. Herhalde bu çok da makul bir yaklaşım olmaz.
Evet, sonuçta bir sihir falan beklememen lazım. Evet. Yani ve birçok sana mentor edecek kişiler senden bir önceden bir şey yaptın mı? Hani bunun için ne uğraştın? Aynen bir Stack Overflow'da hani ben bunu nasıl yapamıyorum bana anlatır mısınız dersen negatif cevap alıyorsan bunda da bir ön araştırma yapman lazım. Kendin bir şeyler denemiş olman lazım. Yani mentor sana şey konusunda yardım etmeyecek. Hani şu nasıl yapılır? Hani bir daha çok senin bir kariyerinde bir ulaşmak istediğin yer vardır veya işte mesela soft skill'lerini geliştirmek istiyorsundur veya öne mesela menajerinle bir sıkıntı yaşıyorsundur.
Evet.
En çok mesela benim mentorlarımda o tür konularda çok tavsiye aldım. Ama çünkü çok ince konuşmalar. Aynen. Mesela menajerinle çünkü senin hayatını belirleyen insanlar.
Evet.
Ve onlarla konuşurken çok dikkat etmen gereken şeyler vardır. O tür konularda mesela ben çok mentorship aldım.
Şunu konuşalım. Şimdi orada benim bir argümanım var. Tez olacak. Seninkine tezat düşecek. O da biraz daha şimdi spesifik konuşalım. Mesela sen...
Ben yalnız ona girmeden de bir şeyler diyeyim.
Söyle.
Şimdi tabii sizin bahsettiğiniz birazcık herhalde de biraz daha şey. Yani geçici mentörlük gibi bir şey. Çünkü mesela bizim çalıştığımız...
Kısa vadeli mi diyorsun?
Aynen kısa vadeli. Mesela Mehmet'in dediği gibi bir architecture bir problemi vardır. Bir şey vardır. Ne bileyim daha derin bilgi gerektiren bir konu vardır. Veya işte dediği gibi menajerle bir problemi vardır. O konularda gidip mesela geçici bir şekilde bir mentörlük alabilirsin. Hı-hı. Öyle yalnız bir de yani sistematik yapılan şeyler de mentörlükler var. Mesela stajyer.
Onlardan konuşalım. Ha. Biraz daha somut olsun.
Şimdi sen... değişik mentörlükler mesela stajyer mentörlüğü var.
Evet.
Yeni işe başladık.
Çok güzel söyledin.
Aynen stajyer. Değil mi stajyer? Nasıl?
Stajyer.
Stajyer. Stajyer.
Yani de oradaki ye gidiyor ama stajyer deniyor.
Aynen. Ondan sonra mesela yeni işe başlarken şeyine bakılmaksızın.
Junior dedikleri.
Yok junior olmasına da gerek yok. Senior biriysen dahi
ya, işe yeni
başladın evet. firmaya. Orada sana bir mentor atanıyor
doğru.
mesela.
Body
hatta aynen body denilen bir aylarca sürebilir bazen.
Hı hı.
Genelde birkaç hafta sürüyor. Sana şirketin işleyişi.
O da bir mentorluğun formu değil mi?
Tabii o da bir formu. Artı bir de şirket içerisinde hani Mehmet'in dediği gibi değil de şeyden hani doğal olarak gelişenden ziyade gidip aslında mentorluk istediğin seni mesela bizim şirkette mesela menajerler bizi şey yapıyor. Teşvik ediyor. Mesela ben gidip dalga geçeceksin ama herife konuştum yani. Dedim ki mentorum olur musun dedim yani.
Ben de aynı şeyi yaptım.
Aynen dedim
ama
yani.
Ama şöyle ben başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra konuşalım detaylarını.
Evet detaylarını. Ama yani böyle değişik bu tarz mentorluklar da var onu demeye çalışıyorum.
Tabii
evet.
ki var.
Sadece şey değil yani. O dediğin şekilde doğal gelişenler var o ayrı.
Ama zorlamanın başarılı olma oranı daha düşük olacağını tahmin ediyorum. Detayları konuşalım.
Tabii o detaylarına girelim. Onların hangisi
şeyden
hangisi
başlayayım. Şey. Stajyer şimdi konuşalım. Bir stajyer geldi firmaya. Staj yapacak 3 ay 6 ay. Ve sen ondan daha tecrübelisin. Yani o 50 sene daha tecrübeli değil. Belki 1 sene, 2 sene daha tecrübelisin. Ve ona işte mentor atandın. Yani bu 3 ay bu kişiden sen sorumlusun dendi. Onunla arandaki ilişki sence nasıl olmalı mentor olarak? Ve ondan beklediğin şeyler neler?
Şimdi bu konuda biraz şanslıyım. Ben daha önce bir stajyer... Kelime şu an garip geliyor söyleyince. Bir stajyeri şey yapmıştım ben daha önce. Bir mentor bir tecrübem olmuştu ve şeyin sonunda stajyerliğinin sonucunda bizim şirkete aslında geri geldi çalışmaya.
O güzel teklifi aldı.
Teklifi
ve
aldı.
Sene,
aynen çok beğendik biz ve kendisi de kabul etti teklifi.
Süper. İyi bir kazanım olmuş.
Bayağı iyi bir kazanım. Benim promosyon alırken de hatta bunu mesela koymuştum yani. Benim sayemde stajyer geri geldi falan diye birazcık. Nasıldı? Şimdi şöyle. İlkin tabii ilk 1-2 hafta şeyi anlatıyorsun stajyere. Şirketin işte tool'ları nelerdir? Yani architecture'ın neler ne kullanılıyorsa onları anlatıyor.
Onboarding'de yardımcı olursun.
Aynen
yani.
Onboarding. Exactly. Aynen. Onboarding'de stajyere gerektiği kadar yardım ediyorsun. Ondan sonra ben tabii kendi başıma değil, kendi menajerimle de biraz daha çalışarak bu stajyerin 2-3 aylık, 3 aylık yaz stajyeriydi bu bizim. 3 aylık bu stajyerin bir proje yapıp o günün sonunda sunabileceği bir proje ortaya çıkarması için çalıştık. Onun için de verdiğimiz projenin hani stajyerden biz şeyi beklemedik yani bu herif bize otursun çalışsın değil de daha çok kendisini geliştirsin. Buraya aidiyet hissetsin. Yani yaptığı proje bitmese de çok problem olmayacak bir projeydi bizim için. Ama günün sonunda 3 ayda bitirebileceği bir proje olsun dedik ki.
Evet.
Hem okulda...
Tabii o ideal durum. Şimdi tabii, firma evet. bunu gözetiyor, istiyor çünkü yeteneğe ihtiyacı var. Fakat tabii Türkiye'de bazı firmalarda ya da buradaki bazı firmalarda o tam olmayabilir. Şimdi o noktada evet. o zaman nasıl yapacaksın? Bir firma sahibi stajyer alıyor ama ucuza mesela çalıştırmak için.
İç çalışma. Evet onu bilmiyorum. Onda yani o ne kadar şey alabilir? Ne kadar randıman alabilir?
Mesela sen öyle bir kişinin mentörü olmuş olsaydın nasıl bir strateji izlerdin?
Tabii o şeye giriyor bence. Hani junior birini
i̇ş
mesela
almış.
Mentorluk hani işe aldığın birini yaptığın mentorluğa benzeyecek o. Hani herifin öğrenmesini istiyorsun ama aynı zamanda da deadline'larda yetişsin istersin yani.
Hı-hı.
Herif baktın
geri kaldı,
işi
evet.
geri kaldı. Ona artık birazcık yardım edeceksin. Ne bileyim kolundan tutacaksın
i̇şte
biraz yani.
O orada. Yardımdan kastın nedir? Yani
mesela oturup... tıkandı. Intern ise ona gerektiği zamanı verip git research'ını yap dersin. Araştır.
Hı-hı.
Kendini öğren. Ama baktın junior ve PM senden 2 hafta sonra işin
ürün
bitmesini bekliyorsa.
Hı-hı.
Yani ona git sen bunu araştır demezsin. Artık sen gidip ona anlatırsın yani nasıl yapılacağını.
İşte ama oradaki çizgi de çok gri. Yani
evet,
baktın
evet, çok zor.
Şimdi 2 saat bir şey anlatacağına 1 saat senin yapman sürüyorsa işte orada iş artık biraz zorlaşıyor. Yani firmanın bakış açısı da
tabii.
çok önemli bu tür şeylerde.
Ama orada mesela firma eğer bunu zaten senin yapmanı istiyorsa o tür o zamanı harcamanı zaten göze almış
alıyor, evet.
demektir. Almadıysa da bunu zaten senin komünike etmen lazım. Evet. Yoksa yani asıl olay zaten bu insanı şirkete kazandırmak, şirketi sevdirmek, şirketin kültürüne uyuyor mu, uymuyor mu, bu insan çalışkan mı? Sonuçta stajyerlerin çoğu direkt üniversiteden geldikleri için ilk defa iş ortamında bulunuyorlar. Doğru. O iş ortamını anlatıyorsun, ondan sonra hani beklentilerini öğreniyorsun, ondan sonra işte skill'lerini görüyorsun, iyi bir yazılımcı mı? Mesela ben 4 tane, bize de böyle aslında bir tane bir önceki çalıştığım şirkette bir stajyer, 3-5 tane stajyer almışlardı. İşte herkese, her bir senior engineer'e bir tane stajyer düştü. Ve herkesin zaten onların çalışacağı şeyleri dediğin gibi daha önceden konuşmuştuk, belirlemiştik. Bunlar böyle yüksek riskli şeyler değil. Orta düzeyde, hani geç kalsa da çok sıkıntılı olmayacak şeyler şeklinde başladık. Ve her stajyer farklı projelerde çalıştı. Mesela birisi işte mobilin işte client facing'de işte müşterilere gösterdiğimiz kısmında. Birisi işte client, market tarafında. Kısmının sol tarafında diyelim çalıştı. Ve hepsinin de şeyi, performansı çok farklı oldu. Nasıl evet. Her engineer'in performansı farklı olur. Stajyerlerde de çok fark etti. Ve şey, dediğim gibi.
Şimdi ben de benim onu derken aklıma şu geldi. Ben 6 ay bir kişi geldi firmaya ve firmada o kişiyle beraber onun mentoru olarak çalıştım. 6 ayın sonunda şirket onu performans değerlendirme.
Stajyer miydi bu?
Stajyer. Yani apprentice diye bir kavram var. Böyle bir deneme periyodu. Onu olduktan sonra okulum okul artık bitirmiş, farklı arka plandan geliyor vesaire. Hani böyle bir geçiş döneminde kariyer noktasında tecrübesi yok.
Mühendislik mi okumuştu bu insan yoksa?
Okumamış. Çok ayrı bir bölüm işte gelmiş, mühendis olmak istiyor artık. Mühendise geçiş yapıyor. Stajyer deneme pozisyonuyla başlıyor. Burada hani bootcampler var ya, farklı programlara girip yazılımcı olarak çalışmaya başlıyorsun. 6 aylık deneme süreci boyunca. Tabii şimdi mühendise biraz, o kişiye biraz sorumluluk yüklüyorsun. Hani onun başarması lazım ama mentörde de çok iş var. Yani onu uygun bir yol haritası çizmen lazım. İşte uygun bir şekilde beklentileri iyi ayarlaman. Yani ben 3 ay sonra seninle bir toplantı yapacağız, performans değerlendirmesi. 2 haftada bir oturalım, birebir bir konuşalım. İşte diyelim task bir görevi gecikti, oturup neden gecikti? İşte bunun gecikmemesi için ne yapabiliriz? Problemler neydi burada? Bu problemin tekrarlanmaması. Tabii bunların hepsi zaman problemi yaratıyor kişi için. Ve baskı koyuyor. Az önce sen dedin ya Mehmet, hani o işte
iş haline gittin, dönüyor bir anda.
Artık kafanda ayrı bir iş. Şimdi ben gündelik diyelim bir sprintte, 2 haftalık bir periyotta işte 10 tane farklı görevim var. E bir de bu eklendi. İşte pat diye sen kulaklıkla oturmuş çalışıyorsun. Pat diye geliyor. Öyle bir soru soruyor ki tabii bazen
tabii, hani konteksten çıkarıyor seni.
Seni konteksten çıkardığı gibi bir de soru da basit oluyor.
Yani kendisi aslında araştırsa bulabilir neden i̇şte gelip bana soruyor diye.
Bazen de sen artık onları defalarca yapmışsın. Çok kolay geliyor. Hani biraz belki sen orada o sinirle ya da o şeyle yanlış düşünüyorsun. Tabii mentor olan kişinin de o sabır şeyi çok önemli herhalde. Evet. Bu da işte insan yönetimi, menajer olmak o noktada.
O skill'lerin gelişiyor artık.
Evet, o becerileri kazanıyor gibisin artık.
Bir nevi menajerlik stajyeri oluyorsun sen de.
Evet, bunu sen de aslında menajer stajyer oluyorsun o konuda. Yani o birilerine rehber olarak.
Tabii burada şey de önemli. Mentor ettiğin kişilerin şeyini de bilmen lazım yani.
Karakterini?
O karakterini bilmen lazım, evet.
Doğru, yani, ona uygun.
Çünkü bazı insanlar, mesela ben çok şanslıydım. Gelen eleman teknik bilgi çok yoktu ama ben ona bir keyword verdiğimde gidip araştırmasını yapıp kendi halledip geliyordu yani. Ama mesela junior bir mühendisi de şey yaptım zaman oldu. Tam da daha da kötüydü yani şeyden. Söylememe rağmen gidip araştırmıyordu. Ben oturup neredeyse kodunu yazacak duruma geliyordum yani.
Evet.
İşte orada da bir
çok sen kötü bir deneyim.
Aynen. Öyle bir kişiyi aldığında artık kendini bir şey hissedebilirsin hani. Karakteri böyle araştırmaya yatkın birini aldığın zaman senin açından da bence iyi bir tecrübe haline geliyor.
Doğru.
Kendinde de bir şey görüyorsun gibi sanki. Hani ben yaptım der şeyine geliyorsun.
Güzel. Biraz gururlanıyorum.
Aynen.
Güzel. İşte aslında diğer kişiyi de biraz yontup belki o kıvama getirmek, o da çok güzel bir başarı olur. Yani sen bana böyle sorup duruyorsun, şöyle yapsan daha iyi, böyle yapsan hani o.
Ama işte intern olduğunda hani dediğin şey yapılır stajyer olduğunda.
Ama artık yalnız çalışmaya
başlamış biri
parasını
ise
alıyor.
Parasını alıyor ve deadline'lar var dediğim gibi. Yani orada şey yapamıyorsun, o dengeyi kurmak çok zor orada.
Doğru.
Ya kızarsan da herif ne diyecek, çalışma arkadaşı. Hani çünkü bu arada mentorlukta şey yok,
Kovma şansın yok.
Kovma şansın yok. Menajeri de evet. değilsin sen.
Yani menajeri değilsin ama menajeri gibi oluyorsun bazı
menajeri gibi, aynen. Ama
mentorship'lerde.
Yani yapabileceğin tek şey menajere gidip adamı şikayet etmek. Onu da yapabilir evet. misin?
Tabii adam derken, herif derken şunları da kastediyoruz. Adam, kadın artık ne olursa.
Pardon. Adamdan kastım o. Hatta evet. o junior bahsettiğim kişi bayandı bu arada.
Evet, herif dedi.
Herif dedim yani.
Diye alışkanlığı. Evet, şimdi stajyerden bahsettik, junior'dan bahsettik. Peki kıdemli bir mühendis, kıdemli bir mühendisi nasıl? Çünkü o da önemli. Yani şimdi bahsettiğin, şimdi adam tamam ya da kadın işte gelmiş kıdemli olmuş ama belki senin bazı konularda daha fazla tecrüben var. Şimdi burada tabii daha zor. Az önceki bahsettiğiniz problemler belki çok daha fazla. Çünkü kendine güveniyor. İşte benim öyle bir problemim yok. Düzelmesi hı-hı. gereken bir şey yok diyor. O durumlara nasıl? Mesela senin diyelim kıdemli mühendis bir takım arkadaşın var. Sen onun mentor olmuyorsun ama diyelim her kodunda böyle bir şeyleri yanlış yapıyor. Karakteristik bir özelliği var. Onu düzeltmek istiyorsun. O zaman nasıl yaklaşmalı? O zaman nasıl rehber olmalı?
Bununla ilgili ben güzel bir yazı okumuştum şeyle ilgili. Pull request'te nasıl savaş çıkarmayın tarzını başını tam hatırlamıyorum. Ona benzer bir şeydi. Kod değerlendirirken İnsanlar birbirine çok giriyormuş bu arada. Yani aynı özellikle seviyede evet. olan insanlar.
Doğru.
Orada kullanacağın dil tabii çok önemli. Yani ben genelde insanlar şey diyor. Biz terimini kullanıyorlar genelde. İngilizce'de işte böyle yapalım.
Evet, evet.
Böyle
evet.
yapabiliriz.
Let's, kelime. Aynen, let's'le başlıyorsun.
Aynen, let's'le başlayan. Ya yani o dil bence biraz burada devreye giriyor. Doğru. Ama yani yanlışı gördüğünde de bazen tabii şey diyorsun yani ulan diyorsun milletin şeyi şirketi yani ne uğraşıyor diyorsun bazen. O da onu da oldu oluyor ama bence dille güzel bir üslupla halledilebilir yani bu.
Değil mi? Ama şu da zor. Mesela biz hep şimdi mentor olmaya şu an odaklandık. Az sonra mentee olmak yani hı-hı. mentor olunan hı-hı. kişi olmaya odaklanacağız ama mesela geldi birisi senin koduna yorum yazdı.
Evet.
Bazen hızlı yazıyor, zamanı yoktu. İşte belki biraz sinirlendi ya da şey. Ya da normal bir yorum yaptı ama senin gücüne, ben bunu şahsen yaşıyorum. Yani ben ikinci, üçüncü kez aynı şeyi yazıyor oluyor. Ya da işte ya bunu evet. ben...
Önemsiz bir şey yazıyor ya da hiç alakasız bir şey.
Ya da stilistik bir şey. Hani aynen, bu, aynen. bunu böyle yapalım diyor ama aynen. neden mesela? Hani bir bilimsel onun bir yaklaşım yok. Aynen, onun aynen. hoşuna gidiyor aynen. falan. Şimdi o durumda insan gerçekten hani o an bir şey...
Siniri bozuluyor değil mi?
Sinirim bozuluyor.
Aynen. Onu ben de çok yaşadım.
Yaşıyorsun, şey, hani hala da yaşıyorsun.
Konu biraz pull request'lere döndü de aslında önemli bir nokta. Çünkü her gün ve yani her günde 3-5 kez yaşadığın, evet. Yaşamak zorunda kaldığın bir olay.
Doğru.
Ve yani hani pull request'lerde çok dramatik şeyler de olduğunu gördüm. Bazıları mesela özellikle promosyon zamanlarında çok sıkıntı yaşıyor. Mesela görüyorsun işte kodun hızına veya okuma kalitesine hiçbir şey katmayacak ama sırf mesela daha çok... Yorum yaptım diye göstermek için varlığını yazanlar göstermek. Da var. Yani evet. onlarla nasıl uğraşacaksın hı-hı. mesela?
Ondan onun biri sonra... şey nedenlerinden biri de ben çok gördüm. Bazı menajerler gidip GitHub'a bakıyor.
Evet.
Pislik herifler.
Bir de GitHub.
Onu da yani kötü etkisi oluyor
çok
şeyler üzerinde.
Hatta ben bir keresinde hiç unutmuyorum. Şu sinir title'ına yükselirken şey konuşması olmuştu. Hani GitHub'daki contribution. Orada GitHub evet, sıralama
evet.
yapıyor
evet,
sana.
Evet.
Hani sen ikinci sıradasın ama mesela şeyin 100 tane yapmamışsın.
Evet.
Halbuki yaptıklarım mesela
çok etkili.
Bölsem tabii, tabii. hani evet. bölsem yaptıklarımı 100'e çıkardım.
Hı-hı.
Anladın mı? Böyle çok komik şeyler de olabiliyor bazen.
Evet, yani. Ben onu kişisel olarak şöyle yaşadım. Bir önceki firmamda menajerim bir script yazmıştı. Yani aha. GitHub'daki o şeylere de değil. Daha orada mesela yorumları falan göstermiyor. Bir script yazmış. Her performans döngüsünde tüm takımdaki mühendislerin yaptığı yorum, açtığı pull request, onların hepsine bakıyor.
Bak,
şu an GitHub yap, onu da ama, yapıyor artık.
Ama bu tabii küçük bir faktör. Yani aha. bunu baz alıp işte pat diye yapmıyor. Mesela ben orada, ben ilk senelerimde yazılım mühendisi olarak profesyonel Amerika'da çalışmaya başladıktan sonra günde 10-20 tane pull request'i review ederdim. İşte aha. hepsine bakardım. Öğrenmek amacıyla. şey değil.
Gidin de yorum
şirkete,
değil,
şirkete girdim. Başkalarının hatasını arıyordum bence sen de.
Yok hata aramak değil. Tüm ama
öğrenmek için güzel bir yöntem.
Çok iyi bir yöntem. Evet. Yani bir senenin sonunda her şeyi biliyorsun. Ne oldu? Kim nereyi yaptı? Hangi dosya? İşte hangi satır? Mesela gelip artık 2-3 seviye yukarımdaki müdürler bu bitti mi diye bana soruyor mesela. Hiç alakası yok. Fakat onları takip ederek işte evet o işte merge oldu, deploy olacak yarın. İşte bunlar iyi bir kontekst sağlıyor. Hı-hı. Yani biz bu işte ne yapıyoruz? Şu anki durumumuz nedir? Orada mesela performans döngülerinden birinde menajerim, işte o noktalardan biri de işte senin insanlara pozitif rehber olup işte yardım etmeye çalıştığını gözlemledim işte o bahsettiğim script'le. O bana bir avantaj olarak dönmüştü. Onu paylaşmak istedim.
Güzel. Şu an GitHub yalnız çok şey oldu.
O analiz insight'ları
artık
veriyor.
Artık bayağı bir şeyler veriyor. Eskiden sadece yaptığın merge'ler sayılıyordu. Şu an yorumlar, pull request'leri yaptığın review'ler hepsini contribute olarak gösteriyor o şeylerde. O gösterdiği graph var ya aşağıda. Hı. Orada hepsini gösteriyor.
Güzel ama tabii herkes GitHub kullanmıyor olabilir. Ya doğru, da işte evet. Bazı şeylerde analizini almak zorunda. Evet. Bir de tabii tamamen kod yazmaya da odaklamayalım bu diyaloğu. Evet, tabii, çünkü tabii. Biraz ucu açık ya. Yani işte dedin ya mesela bir konuda hayati bir konu, kariyerin için çok önemli bir konuda arayıp işte şöyle bir ikilemdeyim. Firma değiştirmeli miyim? Hangi tür firmada işte hangi takım? İşte bunlar da tabii önemli hale geliyor. O zaman özetleyecek olursak şunları konuştuk. Yani mentor olmak ve menti olmaktan yani mentor olunan kişi olmaktan bahsettik.
Tabii ona çok biraz daha girebilir istersin menti olmak.
O zaman onu biraz konuşalım. Ona da
biraz
daha girebilir.
Sanki az değindik ama bilmiyorum.
Olur. Evet biraz mentor olmak üzerine evet. Yoğunlaştık değil mi?
Şimdi bir de menti olmak benim öyle de bir tecrübem oldu. Şirkete ilk girdiğimde bana bir kişiye assign edilmişti. İşte roadmap'i göstersin şirketin işte.
Bu mesela 1-2 aylık buddy.
Aynen buddy şeklinde arkadaş. Ama mentor diye geçiyor tabii mentorum diye ama yani title olarak benimle büyük mü aynı seviyedeydi. Experience olarak da benden bayağı düşüktü yani herif ama ona rağmen çünkü şirketin...
Ha deneyim o zaman sen yenisin diye sana onu
tabii
vermişler.
Tabii yeniyim diye.
Göster.
Aynen. Diye. İki kişi başlamıştık mesela o dönem. İki tane mentor vardı. Benle bu eleman beraber şey yapmaya, ramp up olmaya çalışıyordu.
Ha, ikiniz aynı kişi mentora mı sahipsiniz?
İki ayrı mentora. Ama iki mentora da gidiyoruz ikimiz. Anladım. Yani şey durumlarına göre kim şeyse. Mesela orada iki farklı karakter vardı o iki mentorun. Biri elemanın biri şey çok haz etmiyor. Soru sorulmasına çok haz etmiyordu. Hmm. Kendin mesela araştır diyordu tamam mı? Diğer eleman da tam tersi. Sen bir soru sorsan sana 10 sorunun cevabını veriyordu. Mesela orada bir şey ne yani?
Evet.
Çizgi ne olacak orada? Şimdi biri hiç yardım etmiyor. Bazen mesela ben sinirleniyordum ona. Çünkü bana şirketin içerisinde çok spesifik bir şey. Bunu git öğren diyor. Koda bak öğren diyor. Ya ben bana bir şey katacak düşünmüyorum tamam mı? Kariyerim olarak bana hiç bir şey çünkü başka yerde kullanılmayacak bu kod. Sadece bu şirketin özel
spesifik bir
spesifik bir architecture bir şey. 2 dakika anlatsan ne olacak diyorum tamam mı? Hı-hı. Hani mesela bir şeyse bir toolsa farklı yerlerde kullanılıyorsa veya bir dilse anlarım onu tamam mı? Mesela JavaScript'in özel bir şeyidir örnek. Şeyini konuşuyorsa. Onu gider öğrenirim. Çünkü işime yarar. Başka evet. yerde kullanırım. Ama şirketin sadece çalıştığım şirkette kullanılan bir şeyse bunu hep tartışıyorduk bunu onunla bu arada. Yani sürekli ona
diyorum. Böyle diyaloglarda yaşıyordunuz.
Tabii ki. Hani tartıştığımız çok konu oldu onunla. Yani yaş çeşidi olduğu için bu insanlarla bir de şey olmuyor. Yani yeni de değilsin artık bu işte. İkisi diğer elemanla çok tartışmıyorum. Çünkü o zaten şeyini incini anlatıyordu zaten. Yani her detayıyla veriyordu. O diğeriyle hani çok detay vermek istemeyen elemanla bayağı bir tartışıyorduk yani.
Bu probleme sebep oldu mu yoksa 3-4 ay geçti artık bıraktın.
3-4 ay
herkes
geçti. Bir de
yoluna devam
tabii
et.
Sosyal aktiviteleri falan filan derken iş arkadaşlığımız falan iyi gelişti çocukta. O bir problem olmaktan çıktı ama olabilirdi yani.
Mesela şu anda aranız nasıl?
Şu an iyi. Yo, çocuk da çok iyi. Yani.
Ama çok soru sormuyorsun değil mi? Öyle bir şeyiniz
yok. Yok o takımı değiştirdim ben bu arada da. Ama şöyle o çocuk bir de ben ilk geldiğimde bana çok junior gözüyle bakıyordu. Ben kendimi prove ettikten sonra ilişki biraz değişmeye başladı. Hatta bir iki defa şey şaka yapmıştı bana şey diyordu. Ha ben seni çok bir şey bilmiyor sanıyordum falan diyordu. Ha çok soru soruyorum herhalde oradan mı artık şey yapıyor.
Anladım.
Şimdi menti olman da böyle bir zorluğu var onu demeye çalışıyorum. Yani mentorun şeyine göre karakterine göre hani.
Orada menti... biraz ego da girmiş gibime geldi.
Olabilir
hani
evet.
Seni junior gördüğü için mesela git sana araştır falan filan demiş. Biraz tecrübeyle. Yani mesela birisi sana gelip soru soruyorsa hani böyle şey yapmaman lazım. Yeni başlamış zaten belli. Hani sen bunları evet. yaşamışsın. O yaşadıklarını unutmuş. Yeni bir şirkete başlamanın nasıl bir tecrübe olduğunu.
Öyle
unutmuş.
Olabilir.
Ayrıca bir hani işe de dönüşmüş onun için. Hani sana da önceden aha. dediğim gibi biraz da iş olunca hani insanlar da ters tepki edebiliyor.
Bence biraz dediğin ikinci şey gibi biraz ondaydı. Çünkü bazı insanlar konteks değiştirmeyi çok sevmiyorlar. Bir işe odaklanıp o işi bitirmek istiyorlar ve ben onu sürekli rahatsız ettim de herhalde onu o şeyden çıkarıp onun işinin aksamasına neden oluyordum diye düşünüyorum yani.
Ama şu da avantaj. Şimdi diğeri de işte biraz da performansına bakmak lazım. O iki tane mühendisten bahsettin ya. Şimdi diğeri bir soru 10 cevaplıyor ama bunun bir günü nasıl geçiyor? Ne kadar efektif çalışıyor? Yani herhalde bir denge var orada. Yani oturup seninle her defasında bir saat seni kilitliyorsa kendi vakti gidiyor, senin vaktin gidiyor. Tamam, belki çok şey öğreniyorsun. Belki de biraz firmaya kümülatif yani.
Çok şey öğreniyor iyi mi ama orada da?
Yani i̇şte onu soruyorum.
O yani. Da iyi olmuyor şu açıdan.
Hani çok şey zaman, öğreniyor musun yani hani mesela evet, bazı şeyleri araştırınca aklında kalıyor.
Ha mesela onu o demeye çalışıyorum. Evet. Evet. Hani sen kendi sana işte onu da bilmesi lazım
ben
sanki.
Ben de onu söyleyecektim. Ya yani öğretmenlik aslında şey değil. Hani oturup her şeyi anlatmak evet. da değil. İşte küçük bir bazı hani sohbette şöyle bir kelime yazıp hani şey yapmak istiyorsun. Al bunu araştır, hallet. Evet, yani o evet. Aradığın keyword bu diyorsun. İşte halletmesini istiyorsun. Halledemediğinde biraz tabii sinirlenmeye aynen, başlıyorsun.
Öyle bir konkret bir örnek verirsek ona mesela o junior mentor ettiğim kişi bana mesela gelip CSS'de şunu nasıl yaparım diyor, tamam mı? Şimdi ben ona gidip o verdiği örnek üzerinden cevap vermemeye çalışıyorum.
Evet.
Onun yerine diyorum ki CSS spesifisi diye bir şey var. Git bunu araştır diyorum. Mesela. Var. Şimdi böyle aynen. Sen bu işi daha iyi öğrenecektin. Çünkü ben ona gidip onu öğretirsem o kavramı hiç öğrenmeyecek evet. zaten. Sadece o soruna odaklanmış olacak.
Doğru, işte bu arada çok böyle ince bir çizgi var. Onu da gözetmesi biraz zor.
Zor, evet.
O da işte mentee olmak ve mentor olmak hayat boyu devam ettiği için tecrübelenecek insan.
Evet.
Yani diyelim kariyerinin artık 20. senesindesin. O noktada hem daha iyi bir rehber olacaksın muhtemelen. Hem daha iyi bir mentee olacaksın. Yani birileri seni eğitmek, işte yönlendirmek istediğinde oturup güzel güzel konuşup işte tartışıp iyi sonuçlara varmak mümkün olabilir. Herhalde biraz da tecrübeli bu ilerleyecek bir şey.
Evet, düşe kalka öğrenebileceğim bir şey. Ve bunu sorarken aklıma bir şey geldi. Mesela sizce mentor olmanın bir yaşı var mıdır? Veya mentee olmanın? Geçenlerde Wycom şeyde Hacker News'u okumuştum. Mesela birisi yeni endüstriye yeni giren birisi.
Hı hı.
Demiş ben mesela yeni software engineer oldum. 30-31 yaşındayım. Yeni software engineer oldum. Şey bootcamp yapmış galiba.
Hı hı.
Ondan sonra mentor aramak için çok geç bir yaş mı? Diye evet. sormuş. Mesela siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani yaştan değil de tecrübeyle şeyin alakalı. Tecrübesi yoksa çok rahat bir şekilde mentor alabilir. Çünkü hadi, farklı bir endüstri.
Mentor aramak için.
Evet evet, yani hiç geç değil bence yani. Gittiği şirket.
O zaman yani yaşı var mı diyor.
Mesela, yaşı yok kesinlikle. Tecrübeyle ilgili bir şey.
Tamam, 20 senelik tecrübeli diyelim.
Ha, o zaman ayrı. Şimdi o zaman.
Ne diyorsun?
20 senelik tecrübeli birinin o şirkette büyük ihtimalle tecrübelilerden biri olur.
Buradaki yaş şeyi çok küçük.
Evet.
Sorumu tam anlamadınız galiba. Bu insan yeni yazılımcı oldu. Şirkete mesela aha. giriyor.
Evet.
Ve şey hani mentor bulmak için çok geç.
Yaşla ilgili bir şey değil.
Kişinin bu yaşı önemsiz diyor. Aynen. Tecrübe seni önemli aynen. diyor.
Ama peki şöyle bir örneği göz önüne alırsak. Mesela diyelim ki ben 35 yaşındayım. Ondan sonra yazılıma yeni başladım ettim. Ve mesela işte bu iş... Ben dolayı bir mentor esayen edildi bana. Mentor bulundu.
Evet.
Adam 25 yaşında veya kadın 25 hı-hı. yaşında. Şimdi buradaki dinamik de bir çok farklı oluyor yani. Hani
ben
bir,
de katılıyorum.
Genelde sonuçta mentor menti dediğinde birisi daha yaşlıdır, daha tecrübelidir. Birisi daha böyle gençtir. Öğrenen evet. kişi daha gençtir diye düşünülür. O zaman bir anda
kişisel da... algılamak giriyor. İşte evet. ego evet, ister evet. istemez işin içine giriyor.
Ama 30 yaşında biri bootcamp'e gidiyorsa büyük ihtimal egosunu falan filan bir kenara bırakıp.
Ama olmayı bir de şimdi bootcamp'i bir açalım. Bootcamp bu San Francisco'da bazı programlar var. Gelip 6 ay eğitim alıyorsun. Hızlı hızlı JavaScript vesaire.
Sabahtan neyse. Akşama kadar kod yazıyorsun.
Çok yoğun. Sonra evet. 6 ay sonra hiç lisans, yüksek lisans yapmadan bir iş bulabiliyorsun. Şimdi tabii bazı adam mesela birileri okumuş işte psikoloji vesaire çok alakasız bölümler. Bootcamp'e gitmiş. 35 yaşında gelmiş. Şimdi sen 25-30 yaşında genceciksin. Belki kıdemli mühendis olarak çalışıyorsun. Yanına geldi. Hiçbir şey bilmiyor. Yani daha yolun çok başında.
Evet.
Şimdi orada nasıl yaklaşacaksın? Yani bu arada iki taraf açısından bakalım. Sen daha tecrübeli kişi olarak aha. nasıl yaklaşırsın olaya?
Yani şey herif benden yaşlı veya... Herif demeyeyim bu arada.
Evet. Kişi senden yaşlı.
Aynen. Kişi benden yaşlı. Yani evet şeyini kırmadan. Gel şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de olmuş olsa işler çok kolay. Neden? Çünkü
abi
abla diyeceksin. Oradan sıyrılacaksın biraz. İngilizce'de öyle bir problem var mesela değil mi? Yani saygı şeyini belirtmeden Ama o insana yaşından dolayı saygı duymak da gibi gerekiyor, onu da yani bilmiyorum.
Amerika'daki hiçbir şirkette Big Bro, Big Sister tarzında
evet, öyle bir şey kavram yok. Evet. Ama aynı şey halen o şeyi de ya nasıl yapacaksın? Hani ben sana yukarıdan bakmıyorum demen lazım herife.
Ya çünkü... Benim şöyle bir örneğim oldu. Benim işte pazarlamada eski bir şirketlerden bir tanesinde pazarlamada çalışan bir tane Türk arkadaş vardı. O mesela işte kaç 35 yaşında falandı galiba. İşte pazarlamadan sıkılmıştı artık. Ve değişik bir şeyler arayacaktı falan. Şans eseri bir işte iş değiştirme olanağına sahip oldu. Arada bir işte paternity leave dediğimiz bu işte yeni bir çocuk sahibi olunca.
Ebeveyn oldu.
Ebeveyn hakkı veriliyor birçok şirkette burada. Mesela 2 ay 3 ay.
İzin alıyorsun.
İzin alıyorsun.
Paralı o maaş arada, veriliyor.
Aynen evet. Gayet güzel bir şekilde. Ve o fırsattan da yararlanarak kendini mesela bootcamp'e yazdırmaya karar verdi. Oo. O konuda bana ulaştı.
Yardımcı i̇şte, olur musun?
Hani yardımcı olur musun diye. Mesela bu dediğim gibi iş konteksti olmadan çok daha böyle doğal natürel bir şekilde geçmiş. Evet. Çünkü o benim arkadaşım. Ve hani bu konuda ben bilgiliyim.
Doğru. Burada mesela hani... o hususlar ortada çok yok. Yani ne aynen. Dersen tabii. Tamam sen benim öğretmenimsin diyecek. İşte evet. Alttan alabilecek. Evet.
Ve yani hani mentor ve mentorship ve mentee ilişkisinde bence en önemli şey de mentorun verdiği şey bir tavsiye olmalı.
Evet. Hani evet kesinlikle.
Ben sana ne yapacağını söylememeliyim ve ben söylüyorsam da ben senin için yanlış kişiymişimdir yani.
Anladım evet.
Yani şöyle diyecek herife sen neyi yanlış kişiye. Yaptın kişiye sen neyi yanlış yaptın demeyecek de neler yapabilirsin kendinden evet. Gibi terimler kullanarak daha yararlı olabilir.
Evet. Yani o zaman her zaman kapı aralayıp işte şunu denedin mi? Evet. Bunu göz önünde evet. Bulundurdun mu? Yoksa sen işte şunu yapmalısın. İşte bunu yaptın bu yanlış bir hareketti. Bunlar yanlış tavırlar oluyor. Bunlar biraz da işte karşı tarafta egonun artık baskın olmasını tetikliyor. İşte karşı taraf savunma stratejisine geçiyor ister istemez. Şimdi birinin yüzüne çıkıp sen hatalar yaptın vesaire dediğinde o kişinin yani o şeyden kurtulup tamam sen haklısın demesi zorlaşıyor.
Ve öyle bir duruma da gelmemeli. Yani evet. Dediğin gibi duygular çok olaya giriyor yaptığımız her şeyde.
Profesyonel bakılmalı değil mi?
Aynen evet. Profesyonel bakılmalı. Gerek işte bir pull request'e gerek bir işte bir tartışmada bir şeyde anlaşamamazlıkta biraz daha profesyonel bakılmalı. Mesela bir ben her zaman şey olarak mesela siz bir proje üzerine bir ay uğraşırsınız. Ondan sonra bir software update olur. O kod bir anda gereksiz kalır.
Evet.
Ve hani bir aylık çabanız boşa gider. O anda çok üzülebilirsiniz yani. Ama bence asıl bakılması gereken şey o kodu cloud'a gönderdikten sonra o sizin değil yani. O tamamen şirketin malı haline evet. Geliyor.
Tecrübe gözüyle bakıp.
Evet. Ve yani hani biz mesela çok böyle kod üzerinde çok yoğunlaştık da aslında duygularla da çok işimiz oluyor yazılımcı olarak. Dediğin gibi mesela birisine yanlış yaptın derken nasıl yanlış yaptın diyeceksin. Bu evet. Sene direkt sen hatalısın, sen yanlışsın dersen mesela o bir anda kapanır ve sana seninle konuşmaktan vazgeçebilir.
Evet.
Ve bu hem bunlar şirketi hem seni zor, de tabii. Etkileyebilir.
Şey özellikle mühendislerin çok çalıştığı yerlerde. Evet, çok bazı nasıl bir mentor bulacaksın hani insanlar genellikle içine kapalık tipler oluyor.
Doğru.
Nasıl bulacaksın?
Evet, komünikasyon çok büyük bir sıkıntı bizim endüstride. Onu da nasıl aşacaksın? Mesela senin mentorun çok konuşmasını bilmeyen biri ise bir anda mentee'ye bütün olay kalıyor. Evet. Konuyu açması evet. Gerekiyor. O yüzden mesela şirket birbirleriyle eşleştirirken bunu da çok gözünün önünde bulması lazım.
Evet, ya da bir mentor kendini ararken ya da işte rehber eğer birini değerlendiriyorsan ya ben buna biraz daha vakit ayırayım diyorsan tabii tüm bunları göz önünde bulunduracaksın ki iyi bir eşleşme olsun. Peki şeyden konuşalım. Nasıl mentor bulabilirsin? Nasıl mentor olabilirsin?
Evet. Yani, şimdi bazı dedik, şirketlerde
bunu yapıyor
evet,
dedik bazı evet, şirketler.
Bazı şirketlerde sistem var. Bizim mesela çalıştığım şu an firmada uygulama var. Gidip ben mentor olmak istiyorum diyorsun.
Yani yeni gelenin dışında bahsediyorsun.
Tabii yani yeni dışında.
Firmaya ilk başta başlamaz sana verilen o onun body
dışında
değil,
o ayrı.
Herhangi bir zamanda.
Herhangi bir zamanda yani ben mentor olmak istiyorum diyorsun. Şu konularda mentor olabilirim. Tecrübem şu. Title'ım şu deyince başka insanlara sisteme girip mentor arıyorlar.
Evet.
Ve onlar firma,
yani yazılım üzerinden
eşleşiyorlar. Ve işte genelde
oraya ilgilerini yazıyor. Evet. Bildiklerini yazıyor herhalde. Hı-hı. Beklentilerini yazıyor.
Aynen.
Sen denedin mi bunu?
Ben yazılımı denemedim ama gidip dediğin gibi çalıştığım takımda bayağı bilgisinin iyi olduğunu düşündüğüm bir adama gidip kendim sordum yani. Evet. Bir arada dedim konuşabilir miyiz? iki hafta bir seninle işte kariyerimi geliştirmek açısından görüşmek istiyorum filan. Memnun olurum dedi o da.
Nasıl gidiyor? İşte daha yeni.
Başlayamadık yeni. Ona ama onun dışında bir de ben ileride yönetici olmak istiyorum. Onun için de benim menajerim, yöneticimin yöneticisiyle de aynı şekilde bir diyalogum oldu. Onunla mesela başladık. Onunla bir işte Google Drive üzerinden bir doküman paylaştık. Bana bir kitap tavsiye etti mesela. Süper. Kitabı okumaya başla dedi. Ve
sen okumaya başladın.
Okumaya başladım. Şimdi bir sonraki görüşmemizde sorularım var. Sorularımı soracağım ona ve tabii sorularımı ben o dokümana koyuyorum. Hı. O da önceden hazırlanıyor ve öyle devam edeceğiz.
Ben aynısını denedim kendi firmamda. Hı. İşte baktım sistemde işte frontend konusunda bayağı tecrübeli firmada uzun süredir var. İşte iki kez onunla böyle konuştuk. Fakat o zoraki bir şeydi benimkisi. Yani hani böyle bir şey ihtiyacın var mı? Neden bu kişi hiçbir şey aramadan çok böyle işte firma tavsiye ediyor. Senin müdürün tavsiye ediyor. Hadi bir deneyelim olunca ikinci haftanın sonunda Google dokümanı oluşturduk biz de. İşte şimdi ne yapalım? Sonra ne konuşalım? Üçüncü hafta sonunda ne ben yazdım ne o yazdı. Öyle havada bir şey kaldı.
Çok
sonra utandım şimdi firmada onu göreceğim tekrar.
Çok biraz, iş gibi olmuş dediğim
evet.
gibi yani.
Zoraki böyle empoze edilen bir şey.
Şöyle abi. Olsa aslında mesela eski yöneticimle ben çok yakın tarihteki bir şey için aslında bana mentorluk yaptı. Mesela genel şirket de bizim organizasyonda yapacağım bir sunumda bana yardımcı oldu mesela. Daha iyi nasıl sunum yapılabilir örneğin.
Önce mi sonra mı?
Öncesinde. Evet. Nasıl yaptık? Önce küçük bir takımda bizim kendi
sana
küçük
takımımız. Sana şans verdi, şans yarattı belki.
Bizim şeyler var işte Brown Bag Türkiye'de var. Brown Bag'de sun dedi sunumunu. Küçük ondan sonra bana oturdu şeyler yazdı yani. Ve one-on-one'larımızda birebir yaptığımız toplantılarda bana şey verdi yani feedback verdi. Evet. Ondan sonra bana mesela bir kitap önerdi. Küçük böyle kitapçıkları var adamın. Hı hı. Onlardan ver. Onu okudum mesela. Gelip sorularımı sordum.
Ne kitapçı bu anlayamadım.
Daha iyi nasıl sunum yapılabilir diye böyle çok kısa.
Döküman
gibi bir şey verdi. Hı hı. Böyle bu şeyler var. How to do tarzı bir şeyler var işte. Hı. Çok güzel bir şeydi böyle. Hani işte önce hazırlan diyor. Şunlara dikkat et.
Çok teknik basit görünüyor.
Basit aynen. Ve o sunum da pekişti. Sonra sunumu yapınca güzel geçti. Fena geçmedi. Tabii feedback gelmeye devam etti. Çok istediğim gibi geçmedi ama hiçbir zaman olmuyor bu arada. Hiçbir sunum istediğin gibi geçmiyor.
Evet.
Anlatmak istediğin hiçbir şey anlatamıyor. Mesela böyle olunca birazcık daha şey oluyor. Çünkü yakın tarihte bir onun şeyi var. Bir karşılığı var.
Evet.
Ama çok şey ise genel konuşuluyorsa soyut. Çok soyutsa özellikle onda çok zor.
Çok güzel bir noktaya değindin. Yani hani bir dediği gibi senin de dediğin gibi bir amacın olması lazım. Bir kendini bir şeyde geliştirmek istiyorsun bir konuda. Evet. Evet. Gerek yazılım, gerek işte komünikasyon, gerek işte menajerinde bir sıkıntı yaşıyorsun, gerek iş arkadaşlarında bir sıkıntı yaşıyorsun. Ortada bir konu olması lazım birisinin sana yardım edebilmesi için. Ve sen hani bu konudan o kadar rahatsız olman gerekiyor ki hani bir çözüm arıyor olman lazım.
Evet. Yoksa çok zoraki oluyor, ortada kalıyor, sonu evet. gelmiyor. Şimdi tabii biz üçümüz de büyük firmalarda çalışıyoruz. Burhan Groupon, Mehmet Apple, ben Uber firmasında. Şimdi diyelim firmada öyle bir program yok. İşte tecrübeli insan yok ya da çok olumlu bakmıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman nereden bulabilirsin? Mesela sosyal medyaya gidip baktım birini buldum ya da LinkedIn'e girdim. İyi profesyonel görünen birini buldum. Mesaj attım ya da uygulamalar var mı buna şey yapan?
Güzel bir noktaya değindin. Mesela bana 3-5 kişi eski üniversitemden LinkedIn'den mesaj attılar. Ve ben bir tanesini mesela işte ona onun istediği şeylerde tavsiye vermeye başladım.
Evet.
Hani sorusu da hani ben şu anda işte dediğin gibi senin gibi işte bilgisayar bilimi okuyorum. İşte North Dakota State Üniversitesi'nde. Ve şey hani ben de işte büyük şirketlere girip çalışmak istiyorum. Evet. California'ya gelmek istiyorum. Nasıl yapabilirim diye sordu. Hani
öyle başlayan bir ilişkiniz
oldu. Aynen öyle bir ilişki var. Çok mesela spesifik bir şey. Ben evet. de işte kendimi geliştirip büyük bir şirkette çalışmak istiyorum. Hani benim bu konuda verebileceğim tavsiyeler çoktu. Diğer 4 kişiye cevap bile atmadım. Çünkü onlar mesela LinkedIn'in şeyini kullandı. Hani genel template'ini kullanarak yazılım yaptı. Uğraşmadım. Hani hiç öyle bir spesifik bir şey
o
yoktu.
O zaman onların amacı belki bir staj bulmuş. Hani
mesela nasıl bir recruiter böyle o kadar genel yazınca cevap veresiniz gelmiyorsa bunun evet. gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi sosyal medyada İstediğiniz biri varsa ve siz mesela hani
yani kişiselleştir diyorsun o şeyi.
Tabii ki de kişiselleştir. Genel bir şey yapmayın. Evet. Onun dışında Yani sizin aradığınız şey zaten o kişide mevcutsa ve o kişi paylaşmak istiyorsa zaten size cevap yazacaktır yani.
Evet, o cevap yazmama çok şey, ben de ona katılıyorum. Ben de onlarca mesaja cevap yazmıyorum her hafta. Böyle çok spesifik şey soruluyor. İşte bir de şunu da gözlemliyorsun. Mesela birine cevap veriyorsun, bir daha soruyor, cevap veriyorsun uzun vadede. Sonra 8 ay boş, bir sene sonra bir soru daha soruyor. Bakıyorsun ki dediğin hiçbir şey yapmamış,
evet,
hiçbir önem arz etmemiş. Şimdi hani o sonra bu deneyimden sonra artık iyice hani cevap vermemeye zaten başlıyorsun.
Zaten diyorsun yani yaptığım şey boşa gidiyor. Niye
evet,
uğraşayım?
Evet. Yani insanlara dokunmak gerçekten zor. Hani o dediğin o ihtiyacı hissetmemişse karşı taraf, sen istediğini yap, yeminler et, yani şu yani sözler ver. Hani ona umut ver falan, hiçbir önemi yok.
Aynen
günün
öyle.
Sonunda evet, ben de öyle düşünüyorum.
Sen mesela
biraz Burhan, karamsar bir düşünce ama.
Yo, bence çok doğru düşünüyorsun. Mesela sen Burhan az önceki kitap örneğinde sen kitabı okumaya başlamış olmasaydın ve ona onunla ilgili mesela ha, bu kitabın şu kısmı çok güzelmiş diye cevap vermemiş olsaydın, o adam aynen Selma'nın dediği gibi hissedecek.
Aynen.
O adama yakın.
Aynen. Kitabı okuduğumu özellikle şey yaptım yani.
Evet.
Birkaç defa.
Kaç defa da belli etmek.
Belli evet, etme, etmen lazım. Yani birazcık kontentinden bahsettim kitabın. Şöyle şöyle şuraları anlamadım filan deyip, hı hı, herifin ilgisini çekmen lazım.
Evet. Peki sizin şu anda mentorunuz var mı? Mentor dediğiniz kişiler var mı?
Ben
ve nasıl buldunuz onları mesela?
Güzel soru.
Ben de sana söyleyeyim.
Güzel bir soru sordum bu arada.
Çok güzel bir noktaya
değindim. Çok güzel bir noktaya değindim, pardon.
Doğru bir noktaya mı değindim sen? Evet.
Ya, güzel soru. Ben şöyle yapıyorum. Örneğin önümüzdeki hafta ayrılacak
arkadan fanlarımız sesleniyor.
Dediğim homeless'lar geldi.
Evsizler, evet. San Francisco'nun meşhur evsizleri. Şimdi benim mesela firmada beraber çalıştığım 6 senedir bu şirkette olan bir kişi var. Bir mühendis var. Çok deneyimli. Benim bir üst kademem. Ben işte kıdemli 1 diye geçiyorum. Kıdemli 2 statüsünde. İnanılmaz etkili çalışıyor. Yani ondan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ama bu hiç şey ilişkisi değildi. İşte sen hani şöyle yap gibi bir ilişki değil de tamamen o dediğin o doğal bir şekilde, yani sorsan mentörün var mı, yok derim. Hani onu mentor olarak o statüyü nedense koymadım ama çok şey öğrendim.
Nasıl öğreniyor? Nasıl bir kolaborasyonun var?
Yani işte şöyle başladık ilk önce. Biz iki tane frontend engineer, 3-4 tane proje vardı. İlk etapta işte aslında ikimiz de öğrendik. Mesela o çok menajer olmuş. 3 sene Uber'de çalışmış. Sonra 2 sene menajer olarak çalışmaya başlamış. Sonra mühendisliğe geri dönmüş. Individual IC olarak. Böyle çok küçük şeylere müdahale etme dürtüsü var. İşte her şeyi böyle işte 3-4 proje var. Hepsine dokunayım istiyor ister istersen. Çok da efektif. Hani sen daha yapamadan, başlayamadan bitiriyor. İşte pull request gönderiyor falan. Aslında ikimiz için de iyi bir öğrenme deneyimiydi. Ben önceki takımlarımda, önceki çalıştığım mühendislerden daha çok kodum üzerine geri bildirim aldım. Ve çok nötr, hani çok iyi yazılmış yorumlar.
Evet.
İşte bu dosyada böyle demişsin, burayı consistent yapsak olur mu? Buna da böyle desek olur mu? Ya da işte link atıyor bir blog yazısı. İşte burada şöyle bir şeyden bahsedilmiş, onu mu uygulasak burada? Hani böyle kişisel sanki seçimler değil de daha ideal, bizim bu tüm bu şeyleri göz önünde bulunsak böyle yapsak daha iyi olur gibi çok pozitif bir yaklaşım tarzı vardı. Sadece koda değil, işte kariyer gelişimi, bir sonraki adıma nasıl çıkarım, işte bir sonraki seviye için promosyonu nasıl alırım tarzında. Ya öyle bir, şu an sordun, öyle bir deneyimim var benim ama onun dışında böyle bir kişiyi mentor aldım ve onu şey yapıyorum değil. Fakat mentor olduğum çok insan olduğunu söyleyebilirim. Böyle yani ona yakın. İşte kodunu kendi projelerimde yer alan, beraber çalıştığım ya da işte
iş
ya,
arkadaşların yani.
İş, kişisel projelerden bahsediyorum. YouTube'dan ya da işte Instagram'dan bana yazan, böyle gerçekten iyi yani hedefinin olduğunu düşündüğüm, bir şeyler yapan, o şeyi sezdiğim insanlar var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de işte hani az önce dedik ya, işte bir söylüyorsun etkili olmuyor falan. Ben de şöyle bir strateji izlemeye başladım. Hani birebir değil de birçok insana bir şeyler sun, aralarında belki ilgilenen çıkar. Mesela bir blog yazısı yaz. Yani mentor olmak aslında hani o rehber olmak için çok güzel bir adım. Yani o bildiğini yazıya dökme gerçekten zor bir şey. İşte bildiğini videoya dökme. Mesela şu an podcast yapıyoruz. Bu da güzel bir bence rehberlik örneği. İşte bu tür eforlarla ilgilenen insan buluyor zaten böyle şeyi. Şimdi ya işte iTunes, Spotify'a girmiş, yazılım podcast yazmış. Google'a yazmış, bizi bulmuş, dinlemiş. Şimdi o insan zaten ilgili, o insana faydalı olalım.
Zaten o insana faydalı olmak çok daha kolay. Hem senin evet. için
efor zaman, sarf etmiyorsun.
Aynen, efor sarf etmiyorsun. Ve zaten hani öyle bir insana mentorship yapmaya çalıştığında olmuyor ki. Yani hani söylüyorsun mesela, hani diyelim ki iş konteksinde olmak zorunda kaldın. Hani diyorsun be, mesela bir kahve içmeye gidelim. O kahve içerken işte anlatıyorsun, şey yapıyorsun. İlk başta hatta bazen sen bile mutlu oluyorsun ha, böyle bir olasılık var.
Seni de
var.
Mutlu ediyor yani.
Ama sonra karşılığında mesela öteki hafta geldiğinde hiçbir etki görmüyorsan tabii bir anda sıkılıyorsun.
Evet, şunu da söylemeliyim. Bazı durumlarda gerçekten çok kararsız kalıyorum kariyerim için. Yani ben acaba bu doğru hamle mi? Artık şunu yapmalı mıyım? İşte bazı finansal şeyler var mesela. İşte hisse, para, hani bunlar dahi şimdi benden tecrübe insanların yaşadığı şeyler, işte gözlemlediği şey. Yani illa kod vesaire de değil.
Tabii.
Adam benden benim yaşadıklarım 5-10 sene önce yaşamış. O adamdan oralarda eksikliğini hissettiğim çok nokta oluyor. Hani ya benim yani beni tam anlamıyla bilen, benim dünya görüşümü anlayan birinin işte bana tecrübesiyle faydalı olmasını istediğim çok an oluyor. Ama işte kolay değil.
Evet.
Yani öyle bir kişi
bizim
bu,
çağımızda ver. Biraz da şey olsa mesela eski çağları düşünüyorum da babana filan danışırdın büyük ihtimal. Çok farklı olmazdı babanın dönemiyle. Değil mi? Büyük...
İşte benim tek şey
ailen mesela şu an babalarımıza desek.
Ya benim babam hani ne yaptığımı bile bilmiyor ki.
Bir aynen onu diyorum işte. Hani... Onu demeye çalışıyorum. Anlamazlar yani. Desen ben babama stok desem çok bir şey ifade
benim
etmez.
Benim babam şanslıyım ki yani tek o belki onu söylemeliydim. Hani biraz daha mesela bir şey söylüyorsun, soru soruyor. İşte daha fazla
anlamaya çalışıyor.
Anlamaya çalışıyor. Aha. İşte bazı noktalarda hani ona değinebiliyorum. Tabii onun da hayat görüşü ya da işte gitgide aslında benzer olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insanlar ailesine çok benziyor fikirleri işte. Hani çok esinleniyorsun vesaire. Ama tabii buradaki hayatın içinde değil. Hani,
tabii bir de ama finansal olarak çok farklı bir şey. Yani baban stok falan bilmez büyük ihtimal yani.
Ya biliyor örnek. Konsepte aşina fakat diyelim memur. Şimdi
aynen o çok fark ediyor. Mesela şey konusuna soracaktım. Sen mesela diyelim ki ben şirketten ayrılmak istiyorum desen. Baban şu anda tamamen hani memur
mesela risk alsan
veya
evet.
risk.
Baban diyecek bir şey diyordu bizim menajer vardı. Aynen aynen. Ben 30 senedir aynı yerde çalışıyorum. Diş değiştirmeyi düşünmedim mesela.
Neredeki menajer bu?
Bizim eski menajer vardı. Burada ya şey.
Amerika'da.
Amerika'da aynen. 30 senedir aynı yerde çalışmış herif yani hiç değiştirmemiş. Aynı bizim babam. Benim babam da kaç senedir aynı memur. Yani anlamıyor yani desen de niye evet. değiştiriyorsun?
Dönem çok farklı işte.
Dönem farklı doğru. evet.
Jenerasyon farklı.
Jenerasyon çok farklı.
Hani iş bile çok farklı. Mesela tamamen işte supply demand dediğimiz talep evet. ve arz meselesi de burada bizim açımızdan çok daha iyi Silikon Vadisi.
Evet.
Ya belki Türkiye'de farklıdır onu bilmiyorum. Siz Türkiye'de staj yaptınız diye hatırlıyorum mesela.
Ben part time çalıştım fakat hani genele yayabileceğim hiçbir tecrübe yok.
Anladım.
Ben çalıştım uzun.
Buranın biraz daha
biraz daha fazla çalıştım ben. Soru neydi? Soruyu anlamadım.
Dedim ki mesela ne sordum lan ben?
Tamam bitirmeni bak.
Yani bitirmemiz lazım gibi galiba. Evet.
Tamam bu bölümde bayağı şeyden konuştuk.
Konuşmadığımız değinmediğimiz bir şey var mı?
Ben hiç sanmıyorum. Burada bitirelim artık. Varsa da bir sonraki
son
bölümlere içerik olarak kalsın.
Tekrar edelim. Hani insanlar nasıl mentor bulur?
İşte şeyi konuştuk.
Sosyal medya dedik.
Ha sosyal medya dedik. Evet,
evet. Sosyal medya dedik.
Ha bir de uygulamalar var mı? Onu
evet,
konuşuyorduk.
Evet uygulamalar var mı? Mesela burada bir tane uygulama gördüm. Türkiye'de var mı bilmiyorum.
San Francisco'da burada Bay Area'da.
Evet, Bay Area'da. Sapir diye bir tane uygulama.
Nasıl yazıyor? Sapir diye mi yazıyor?
Sahapr.
Ha evet.
Ve tam Tinder gibi yapmışlar. Mesela şu anda size gösteriyorum. Yani burada sağ veya sola atıyorsunuz.
Ama işte
çok
ne ilginç. Kadar
yani dediğim
ya
gibi
ya.
Mesela aynen.
Kullanılıyor mu
ne
bu
kadar?
Arada? İndirim
evet.
şey indirme sayısı falan ne?
İndirme sayısını bilmiyorum da bayağı kullanılıyor ve bayağı şeyini gördüm.
Oraya profilini
gördüm.
Yazıyor. İşte ben şurada çalışıyorum falan.
Para veriyor musun bu arada mentoruna falan yoksa?
Para
tahmini gönüllü mü?
Gönüllü bir şey.
Aha.
Hani mesela burada şeylerini bahsediyorlar. Twitter hashtag gibi şeylerini koyabiliyor. İşte ben şu konuda biyotekte.
Entropi işte.
Yok işte girişimim vardı. Yeah. Şöyle şu kadar scale ettim. Size pazarlama konusunda veya işte hani
fena
yazılım konusunda.
Ama oradaki yani. Motivasyon ne yani? Bir kişinin bir iki kişiyle ancak ilgilenebilir o kadar yakın. Yani bu kendilerinin pazarlama stratejisi neyden kaynaklı? Şimdi para kazan.
O yüzden para olsaydı yani
ya saatlik. Para kazanmak değil de gerçekten böyle bir ihtiyaç var. Yani hani her ne kadar biz internetten ulaşın desek de mesela herkes ulaşamıyor.
Doğru.
Ondan sonra.
Yo, şu mentorun motivasyonu onu diyor. Ya ben niye böyle bir şey yapayım?
Genel olarak mentorun motivasyonu nedir?
İşte bu bilgini paylaşacak bilgini insan arıyorsun ama.
Neden insanlar blog yazar? Aha. Neden insanlar işte mesela neden Selman teknik anlamda YouTube videoları yapıyor? Yani bilgisini paylaşmak istediği için. Hani belki biraz da isim yapmak istiyordur genel insanlar yaptıklarını onu bilemem yani de.
Blog falan asıl yazarken. Asıl olayı
daha çok hani hem biraz networking sağlıyor.
Hem... Ama şu eğer çok etkili de yaparsan diyelim burada yatırım arayan biri. İşte ona yardımcı oldun $10 milyon yatırım aldı. İşte hani senin network'ünün genişlemesi yani sana da bir, öyle bir faydası var eğer çok iyi seçersen. Ama bizim statümüzde tabii biraz daha iş farklı. Yani hani bir mühendis bulsan network'üne koysan ne olur tartışılır. Bu tür app'ler var, sosyal medya kullanılabilir. Tabii fiziksel olarak etrafındaki insanlar bir dene. Bazen akıl çok figürler oluyor ama hiç hani
o açıdan
bakmamış oluyorsun. Hı-hı. Aynen onlar düşünülebilir. Başka da herhalde yok, akla gelmiyor.
Yani hani biraz daha bu her zaman girişimcilik isteyen bir şey.
Evet, bu parayla yapılanlar da var. Bu işte saatli işte mesela bu avukatlar falan çok yapıyor ya.
Evet.
O bir danışmanlık servisi ama tabii bazı şeylerde dedim ya az önce danışmak istiyorsun fakat fikir veren yok. Şimdi motivasyon da yok birilerin yani neden mentor olayım ama adama desen ki sen kadına $100 vereceğim saatlik, $200-$500 vereceğim. O zaman mesela sıraya girerler. Hı hı. Hani tabii milyoner girmez ama senin zaten danışacağın şeyde milyonluksa ona göre para verirsin herhalde ya da neyse artık öyle bir denge var orada. Öyle servisler de var. Şimdi ismini hatırlayamıyorum.
Şeyler de öyle, brokerlar falan da öyle.
Onlar ne yapıyor?
Broker'da yani sana tavsiye veriyor stok alırken satarken. Ya
bu finansal danışman.
O finansal danışman değil.
Ama oradaki motivasyon tabii çok şey.
Tamamen duygusal oluyor.
Ama onlar da şey değil bu arada. Onlar da tamamıyla şunu yap demiyor hiçbir zaman onlar da.
Tabii.
Ha mesela şu giriş şu aynen. Sadece orada da sana o danışmanlık veriyor.
İşte o tür paralı tabii bunların mesela sadece işte o şey üzerine var. Hı-hı. Avukatlık üzerine var. Evet. Bir de bunları barındıran genel siteler var. Şu an ismini hatırlamıyorum ama o tür şeyler de düşünülebilir. Yani belki mentörlük belki şey olmaz ama fikir danışmak. Evet. Normalde ulaşamayacağın insana para yoluyla da olsa ulaşır.
Ben Türkiye'deyken şey çok meşhur. Yaşam koçları çok meşhurdu.
Hala evet, çok meşhur.
Bak, var mı halen?
Aslında güzel bir konsept o da. Yani yaşam koçu olup ya aslında mentor.
Çok genel bir şey ya. Yaşam koçu yani. Biraz evet. Ne diyor? Nasıl yaşaman gerektiğini.
En güzel
gerektiğini...
o yaşar. Aynen. O bize koçluk
organize işlerde söylediği gibi serbest meslek ama çok serbest.
Evet evet. Katılıyorum. Ama güzel bak ona hiç değinmedik. Aslında yaşam koçları da tam olarak bunu yapıyor.
Evet yani.
Yani görmüş geçirmiş
onların biraz
sözde.
Daha şey değil mi ya?
Biraz
sağlıkla
genel
ilgili.
Genel kategorisini yapıyor diye düşünüyorum.
İşte yok çok spesifik alanlar var. Mesela spor üzerine yaşam koçu. Aynen. Yani ismi yaşam koçu ama hani spor üzerine diyetisyen ya da işte şey olup.
Nefes
aile yaşam koçları var.
Aile psikolojisi üzerine aynen. Fikir veren.
O tarz şeyler
ki var. Çok faydalanan insanlar da var. Mükemmel aslında bir değer var orada. Yani paralı ama o insanda işi artık o oluyor. Onların mesleği evet. O tahmin ediyorum. O da aslında güzel bir opsiyon. Yazılım üzerine yok. Aslında orada iyi para olabilir.
Yazılım bir yaşam iş olanağı mı gördün?
Evet. Bir sonraki bölüm gelmiyormuş. Üçümüz yaşam koçu olmuşuz. Neyse güzel bir bölümdü.
İyi toparlayalım.
Bir saat üzerine geçtik herhalde. Tam bir saat oldu. Tabii montaj sonrası ne olur bilmiyoruz. Güzel bir bölümdü. Katıldığınız, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Bir sonraki episode'da görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim?
Evet.
Görüşmek üzere. İyi baksın herkese.
Geri bildirimlerinizi bekliyoruz bu arada.
Ha tabii evet, onu söyleyelim. Olur. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerin
nasıl
taleplerinin
bize?
Üzerine. Bize geri bildirimde bulunun arkadaşlar. Çok ihtiyacımız var. Bu geri bildirime göre şekillendirmek istiyoruz içeriği. Bize ulaşmak için Codcast, Codcast handle'ını, Twitter kullanıcı adını kullanarak ulaşabilirsiniz. Mention atabilirsiniz. İşte oraya ne duymak istersiniz ya da bu bölümlerle alakalı kafanıza takılan sorular vardır. Daha fazla okuma yapmak istiyorsunuzdur. Bu gibi detayları bizlerle paylaşmanız güzel olur. Biz de bu bölümlerde geçen işte linkleri, kitap isimleri geçiyor belki. Bunları bu podcast açıklamalarına koyuyor olacağız hangi platformda dinliyorsanız. Ona da bir göz gezdirin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
görüşmek
iyi bakın.
Üzere.
Görüşürüz.